Ayrım 36 sayfa 313 55. kısım. Gittikleri yer hastane değil, morg bile değildi. Dayan buranın tıp fakültesi ya da Ulaanbaatar Bilimler Akademisi olabileceğini düşündü. Çok güçlü aydınlatılmış bir amfiye girdiler. Yer sertleştirilmiş topraktı. Masaların ardında dizilmiş sıralar çeyrek daire halinde tavana kadar yükselerek gidiyordu. Solda kara tahtanın üzerindeki resimli tablolarda hala Karl Marx'ın, Friedrich Engels'ın ve Vladimir Ilyich Lenin'in portreleri görülüyordu. Masaların önündeki bölümde zemine oturtulmuş metal bir masa vardı. Masanın üzerinde de ceset. Masanın iki yanında hareketsiz duran erkek hasta bakıcılar, geleneksel giysilerinin üzerine uzun naylon önlükler geçirmişlerdi. Onların yanlarında da Çin usulü kıtık paltoları, yaldız işlemeli kırmızı kasketleriyle ayaklarını oynatan, ısınmak için avuçlarını hoklayan polisler. Polis şefi peşinde Dayan ve Güvenli'ye yaklaştı. Dayan Moğol'un onları buraya neden getirdiğini anlayamıyordu. Bu olayda zanlı, hatta tanık olarak gösterilmeleri imkansızdı. Katille karşılaşmasından kimseye söz etmemişti. Manastırdaki tek batılılar olmaları nedeniyle deri giysili aynasızın onları kurbanın yakını sandığını tahmin ediyordu. Polis şefi kaba bir hareketle çarşafı çekti. Hugo Rochum'un başı ve göğsü göründü. Dayan sarımtırak saçlarla çevrelenmiş, çıkık kemikli, zayıf yüze baktı. Kemiklerin üzerindeki gergin deri fosilleşmiş amber sarılığındaydı. Ama dikkati çekecek başka bir ayrıntı vardı. Ceset kahverengi lekelerle kaplıydı. Göğsünde yaşlılık izleri, tenin üzerinde uçsuz bucaksız bir coğrafya çizen siyah tane tane izler. Kısa bir an için leopar kürkünü düşündü Dayan. Sonra cesetin göğsünde o belli belirsiz çiziyi, katilin işaretini gördü. Yumruğunu cebinde sıkarak eğildi ve yarayı inceledi. Jokum'un göğsü içeriden itilmişçesine şişmişti. Bu gövde diğer organların arasından kalbe ulaşmak için kaburgaların altına giren kolun izini taşıyordu. Bakışlarını kaldırdı. Bütün erkekler ona bakıyordu. Düşünceli yüzlerde yeni bir gerçeği gördü. Paris'te cinayet yönteminin katilin çılgınlık derecesi dışında bir önemi yoktu. Oysa Ulaanbaatar'da daha farklıydı bu işler. Herkes bu tip yarayı tanıyordu. Katil kurbanlarını isteyerek hayvan öldürür gibi öldürüyordu. Bu yara sayesinde kurbanlarını hayvan seviyesine indirgiyordu. Euron Talik'te ve Manastır koridorunda yakaladığı gerçeği düşündü. Eğer gerçekten suçlu oysa zararsız bir fizikçinin vahşi bir katile dönüşmesini kim nasıl açıklayacaktı? Hayvanlar gibi öldürülmeleri için bu insanlar ne gibi bir kötülük yapmış olabilirlerdi? Polis şefi elinde hala iki pasaportla bir adım atıp Dayan'ın karşısında durdu. Gözlerini Dayan'dan ayırmadan güvenliğe seslendi. İtalyan da yaklaştı, alçak sesle sordu. Bu adamı tanıyıp tanımadığınızı soruyor. Dayan başıyla hayır işareti yaptı. Artık adamın soruşturmanın tamamlanması için ya da herhangi bir başka nedenle onları burada alıkoymasından çekiniyordu. Oysa tokamağa varmak için topu topu 3 günü vardı. Kısık sesle endişelerini güvenliğiyle paylaştı. Diplomat devle kısa bir konuşmaya girişti. Her türlü beklentinin tersine koca adam bir kahkaha attı ve kısa bir cevap verdi. Dayan sordu. Ne diyor? Elimizde resmi izin belgeleri var. Bizi tutmak için hiçbir sebep göremiyor. Neye güldü? Ne olursa olsun kaçma fırsatı bulamayacağımızı düşünüyor. Neden? İtalyan polis şefine dönüp nazikçe gülümsedi. Sonra göz ucuyla Dayan'a baktı. Kelimesi kelimesine şöyle dedi. İnsan hapishaneden her zaman kaçabilir. Ama özgürlükten... 56. kısım. Tuplev içinde koltuk falan yoktu. Hatta yolcu kabini bile yoktu. Bindikleri uçak 100 metre boyunca uzayan 2 gri bölmeden ve bu bölmelere tutturulmuş içine eşyaların konduğu ya da insanların tutunduğu ağlardan oluşuyordu sadece. Dirsek dirseğe sıkışmış, yüzlerce Moğol yere çökmüş, çuvallarının ya da karton kutularının üzerine tünemiş, çocuklarını ve koyunlarını tutmaya çalışıyordu. Dayan da kalabalığın ortasına çömelmişti. İsteri krizine yakın bir coşku içindeydi. Uyumamış olmasına rağmen en ufak bir yorgunluk hissetmiyor, bir gece öncesinin dam boğuşmasından kalma sızılarını bile duymuyordu. Gecenin şiddeti geride yoğun bir asabiyetten, vücudunun içinde bir titreşimden başka bir şey bırakmadan geçip gitmiş gibiydi. Cinayete rağmen, manastırdaki esrar perdesine rağmen, Dayan'ın gerçeğin %10'a yakınını anlatmış olmasına rağmen sıvışmamıştı. Guanyi macerayı Sibirya sınırına kadar sürdürmek kararındaydı. Çantalarını hazırlayıp birer fincan sıcak çay içtikten sonra iki kafadar başkentin yaklaşık 500 kilometre kuzeydoğusundaki yerleşim merkezi Mörön'e gidecek olan haftalık uçağa yetişmek üzere yola koyulmuşlardı. Uçak bir saatten beri havadaydı. Motorların gürültüsü kulakları sağır ediyor, kolları bacakları uyuşturuyordu. Koyunlar bile küçük heykeller gibi donmuş, kıpırdamıyordu. Hareket eden bir tek Dayan vardı. Doğruluyor, yolcuların arasında sırtını dayayacak bir yer arıyordu. Sükunetine kavuşmaya çalışıyor, bu arada da çevresindeki erkekleri ve kadınları süzüyordu. Gördüğü yüzler Ulan Bator'dakilere benzemiyordu. Erkeklerin koyu esmer yüzleri derin çiziklerle, buruşukluklarla kaplıydı. Oysa kadınların ve çocukların cildi pürüzsüz, neredeyse yarı saydamdı. Dillerin parlak renkleri de genç kadınların gözünden kaçmadı. Çevresinde mavi, yeşil, sarı yamaçlar, kırmızı, beyaz parıltılar, portakal rengi, pembe, mor yükseltiler vardı. Dayan hemen yanında bir karton kutunun üzerine çömelmiş çocuğu güvenliğe göstererek sordu. Adı neymiş? İtalyan çocuğun annesine döndü, cevabı dinleyip çevirdi. Hoserdan, yani çifte mücevher. Moğolistan'da her adın bir anlamı vardır. Ya şunun, çivit rengi bir türbana bürünmüş, anasının kucağında uyuklayan çok daha küçük bir çocuğu gösteriyordu. Mart güneşi diye çevirdi ateşe. Bu çelik zırh. Dayan soru oyununa son verdi. Şimdi artık kadınların siyah saçlarını saran eşarplarına bakıyordu. Baskın motiflerin içinde hayvan resimlerini seçti. Boynuzları görkemli, renk geyikleri, kanatları altın saçaklarla son bulan kartallar, pençeleri kahverengi frenkler gibi açılan ayılar. Daha dikkatli bakıldığında başka şeyler de görülüyordu. Boynuzlar, kanatlar, pençeler, ipin gölgeyle kollara, insan süreyetine, insan yüzlerine dönüşüyordu. Aslında kumaşın üzerinde iki ayrı resim görmek mümkündü. Işığın işbirliği yaptığı iki yüzlü bir sır gibi bir şey. Dayan bu yanılsamanın önemli olduğunu bilerek yapıldığını tahmin edebiliyordu. Taygada insan ile hayvan özdeşleşir diye açıkladı Guanyi. Avcı ormanda hayatta kalabilmek için ezelden beri hayvanları örnek almıştır. Onlar da kendine özgü uyum yöntemleri bulur. Hayvan aynı zamanda hem av hem de simgedir. Hem düşman hem de suç ortağı. Motorların gürültüsünü bastırmak için İtalyan avaza çıktığı kadar bağırıyordu. Bu özdeşleşme şamanlarda daha ileridir. Eski inanışlara göre şamanlar gerçekten hayvana dönüşme gücüne sahiptir. Ruhlarla temasa geçmeleri gerektiğinde ormana gidip insan alışkanlıklarından arınırlar. Örneğin pişmiş et yemezler. Sonra da ruhlar dünyasına varabilmek için son değişim evresinden geçerler. Ateşe soluklanabilmek için birkaç saniye kadar sustu. Sonra da bir sır vermek istiyormuşçasına Dayan'a yaklaştı. Uçağın gri bölmeleri gözüktüğüne yansıdı. Camlarını bronz kubbelere benzetti. Çok ünlü bir Tseven geleneği vardır. Hala var oldukları dönemlerde çeşitli kabilelerin şamanları gizli buluşma yerlerinde toplanıp taptıkları hayvanın şekline bürünerek birbirleriyle yarışmak zorundaydı. Bu çarpışmalar Tsevenleri hem dehşete düşürüyor hem de onlar için son derece önemli sonuçlar doğuruyordu. Neden? Çünkü galip gelen Sem yenilerinin de güçlerine sahip oluyor, o yetenekleri kabilesine götürüyordu. Dayan gözlerini yumdu. 10 yıldan fazla bir süredir yırtıcı hayvanları inceliyor, davranışlarını gözleyip tepkilerini ölçüyordu. Bütün bu araştırmaların sonunda sadece tek bir amaç vardı. Hayvanlardaki şiddeti anlamak, mümkünse bu anlayışa dayanarak şiddetin temelini bulmak. Şaman gelenekleri kendi çalışmalarının çok da uzağında değildi. Hayvan insanlarca girişinen amansız bir kavga düşüncesi ona çok çekici görünmeye başladı. Gençliğinde başından geçenlerden sonra kendisi de hayatta kalabilmek için incelediği yırtıcıların ruhuna sığınmıştı. Gözlerini açtı. Uçağın tozlu ışığında rengarenk dantelli yolcuları kadınların göz okşayıcı başörtülerini izledi. Tuhaf bir şekilde sanki o da tayganın ucuna bir buluşmaya gidiyor gibiydi. Kendisiyle buluşmaya. 57. kısım. Akşama doğru yollarına ikinci uçakla rüzgarın ve bulutların arasında sallanıp duran minicik bir çift kanatlı devam ederken altlarındaki step birden sık ormanlara büründü. Tepeler kırmızı ve altın yamaçların üzerinde yükseliyor, açıklıklar koyu renkli derinliklere dönüşüyor, toprak yüzlerce ırmakla parıldıyordu. Ülkenin kuzey sınırlarına varmışlardı, Sibirya kapılarına. Böylesi bir güzellik karşısında canlanıp güçlenmek yerine kendine yorgunluk çöktüğünü hissetti Dayan. Oysa Guanyi manzaraya bakıp heyecanlanıyordu. Cama yaklaşarak göller bölgesi Moğol İsviçresi diye haykırdı. Bir harita çıkardı. Pervanelerin gürültüsünü bastırmak için bağırarak yorumladı durumu. İnanılmaz bir yolculuk olacak. Bizler öncüyüz Dayan. Akşamın altısı, ovaya iniş, tısan nur topu topu 30 kadar barakadan oluşuyordu. Pastel renklere boyanmış ahşap kulübeler, morun uçağının yolcuları kendisiyle birlikte yolculuk eden Avrupalılarla bekledikleri kadar ilgilenmemişlerdi. Tısanlı Nur yerlileri ise özellikle de Dayan'ın şapkasının altından görülen sarı saçlarını gördükten sonra yabancılara büyük ilgi gösterdiler. Guanyi yaşlı bir rengeyi yetiştiricisiyle konuşurken Dayan hayvanları çevreleyen çifte yaklaştı. Siyah ya da beyaz lekeli küçük hayvanlar, içi doldurulmuş oyuncaklar ile granit heykelcikler arasında gidip gelen ölçekle ufaltılmış modellere benziyordu. Sadece boynuzları renk geyiklerine belirli bir soyluluk kazandırıyordu. Her hayvanın kafasının üstünde yılın bu ayında parçalanıp dökülen gri kadifemsi bir tabaka ile kaplı uzun dallar vardı. Etnolog gelip Dayan'a durumu anlattı. Yetiştirici onlara 6 ya da 7 hayvan kiralamaya hazırdı. Ama bir tek şartla, daha önce geyik binmek konusundaki yeteneklerini görmek istiyordu. Öfkelenen Guanyi hiç beklemeden hayvanlardan birine binmek istedi. Üçüncü düşüşten sonra onları seyretmek için toplanan Moğolların kahkahalarından bıkmış gibiydi. Beşinci düşüşte malzemeyi gözden geçirdi. Peki ama eğer neden sıkılmamıştı? Yedinci düşüşte yaya gitme ihtimalinden söz eder oldu. Sonunda yetiştirici birkaç açıklamada bulunmayı lütfetti. Renk geyiklerinin postu öylesine pürüzsüz, öylesine kaygandı ki üzerine bir şeyi bağlamak imkansızdı. Kısacası kolanları sarılamıyordu. Tam tersine koşumları gevşek tutmak ve hayvanın hareketine uymak gerekliydi. Boynuna bakarak hangi yöne adım atacağını tahmin etmek ve sağrısından süzülmek. Anlattıklarını göstermek istercesine hayvanlardan birinin sırtına bindi. Çiftin içinde bir tur attı. Dayan ve Guanyi eğitime başladılar. Yeni düşmeler oldu. Yeni kahkahalar patladı. Ter ve çamura bulanmış iki yolcu köyün neşeli havasına uydu. Dayan öylesine uzundu ki üzengileri ayağına geçirmeden bacağını hayvanın üzerinden attığında öbür tarafa yere değiyordu. Böylesi bir ölçüsüzlük izleyicilerin kahkahalarını tutamamalarına neden oluyordu. Böylesi bir neşe patlaması karşısında iki kafadarın endişesi dağıldı. En önemlisi her düşmeden, her kahkahadan sonra gizli bir özlemin avucunda buluyorlardı kendilerini. Bakışlarını kaldırıyorlar ve karşılarında ufku bir kuvar sessizliğiyle kapanan yüksek horidol sarı dağlarını görüyorlardı. Yaldızlı akşam güneşi birden haklarını hatırlatıyor, ısınmış yüzlerini kamçılıyordu. İşte o zaman Daya'nın bakışları Gwenny'ninkilerle buluşuyor, isteksizce süzülerek uzanan otların ne fısıldadığını birden anlıyorlardı. Yaralı kalplerin dönüşü olmayan gidişlerin türküsü. Karanlık çöktüğünde sonunda o küçük gri sırtlara tutunabildiklerinde bir başka sırrı daha öğrenmişlerdi. Tayga'nın endişeli özlemini.